Ayrım 12.
Tekrar başını yemeğine eğdi ama korktukları olmadı. Derin bir sessizlikten sonra Seyit rakısından aldığı bir yudumun ardından konuştu. Tahmin etmiştim, öyle bir tehlikeye atılmanı istemem. Ama benden bu kadar saklamanı hiç anlayamayacağım. Hiç anlayamayacağım sözleri sanki hiç affetmeyeceğim der gibi çıkmıştı. Yorumunu karşısındakine bırakıyordu. Hiç konuşmaya fırsatımız olmadı ki Seyit. Hep uygun bir an bekledim. Ve o an hiç gelmedi değil mi? Sonra buruk bir gülüşle ekledi. Ne garip değil mi? Hayatımızda hep uygun anları bekliyor ama fırsatları hep kaçırıp duruyoruz. Mürvet kocasının neyi kastettiğini çok iyi biliyordu. Pişmanlıkla konuştu. Biliyorum Seyit, sana ayak uydurmakta çok zorlanıyorum. Ama sana kötülük olsun diye yapmıyorum bunu. Eğer Amerika'ya gitseydik çok mutsuz olurdum. Şimdi mutlu musun bari? Hayır değildi ama gitselerdi belki daha da mutsuz olacaktı. Eğer her şey düzene girse... Düzen dediğin nedir ki? Her sene bir çocuk doğurup annene yakın olmak için bu mahallede oturmak mı? Kocanın sabah gidip akşam eve dönen bir memur olması mı? Sen beni hala tanımadın mı Mürvet? Benim bu kalıplara girmeyeceğimi anlamıyor musun? Beni yavaş yavaş öldürmek istiyorsan tamam. Ama biraz benim düşüncelerimi, hayallerimi paylaşsan mutluluğu beraber yakalayacağız. Bana bir inansan, sana inanıyorum Seyit. Seyit karısının tecrübesizliği içinde kendisini oyalayacak başka bir söz bulamamasına gülümsedi. O zaman şimdi söylediğime de inan. Ben bir iş buldum. Hem de sabah gidip akşam döneceğim. Ne de olsa kalabalık bir aile oluyoruz. Hazır para suyunu çekti. Şu an iş açacak imkanım da yok. Mürvet'in birden gözleri parladı. Seyit hem yeni bebeği kabulleniyor hem de iş bulduğunu söylüyordu. Heyecanla sordu. Nasıl bir iş Seyit? Genç adam kollarını kavuşturup masaya dayandı. Mürvet onun lacivert gözlerinde ilk kez böylesine burukluk görüyordu. Göz bebeklerinin menevişleri ışıkla nemli oyunlar yapıyordu, üzgündü. Kokumdan anlamadın mı gelince? Karısı başını iki yana salladı. Bilmiyorum Seyit, gaz yağı kokuyordun ama çok iyi bilmişsin işte. Yeni işim gaz yağı işi. Sonra anlamayan gözlerle bakan karısına doğru masanın üzerinden eğilerek fısıldadı. Evet, teneke teneke gaz yağı dağıtıyorum. Harika bir iş değil mi? Mürvet kocasının duyduğu ezikliğin, kırgınlığın, vakur ifadesine nasıl sancılı bir çehre verdiğini korkuyla izledi. Karşısındaki yüz bambaşka bakıyordu bu akşam. Nasıl olup da fark etmemişti geldiğinden beri, onun aşık olduğu yüzündeki masum ifadesini, elmacık kemiklerinin sinirle oynayışlarını, çenesindeki çukurun somurtkan derinliğini nasıl anlayamamıştı? Onun mutsuzluğunu, yalnızlığını ve hayal kırıklığını ilk kez bu kadar canlı anlıyordu. İlk kez kocasının yüzünü bu kadar uzun süre bu kadar dikkatle inceliyordu. Çünkü kocası ona bakmıyordu şu an. Yerinden kalkıp sarılmak, alnını, yanaklarını, dudaklarını öpmek geçti içinden. Ama kıpırdayamadı. Bir şey de söyleyemedi. Kocasının alabileceği bir karşı tavrın korkusuyla oturduğu yerde onun konuşmasını bekledi. Seyit kadehini tekrar doldururken mırıldandı. Gaz satarak olur mu bilmem ama yeniden para toparlamam lazım bir iş için. Mürvet kocasına duyduğu sevgi ve acıma hislerinin kargaşası içinde yavaşça sordu. Sen bu işe dayanabilir misin Seyit? Genç adam alaylı bir gülüşle dudak büktü. Dayanmak. Kollarım ayaklarım dayanır da yüreğim için ağır geliyor Murka. Hem de çok ağır. Mürvet kocasından bütün akşam yaz boyunca ilk kez sevecen Murka hitabını duyduğunu fark etti. Gözüne yaş geldi, ona aşıktı ama en ihtiyacı olduğu an onu teselli edemiyordu. Sessizliği bozmak için ilk aklına gelen ilgisiz soruyu sordu. Şey, kahve ister misin? Sağ ol, bir şey isteyeceğimi sanmıyorum. Bu lanet koku tıkadı beni, yediğim içtiğim gaz yağı kokuyor sanki. Kadehinden büyük bir yudumdan sonra sigara tabakasını açtı, acı acı gülümsedi. Bu ikisi hariç, bu ikisi her zaman kendi kokularını, tatlarını korurlar. Huzursuz, alaylı, kısa bir kahkaha attı. Mürvet yavaşça yerinden kalkıp sofrayı toplamaya başladı. Ne çok söylemek istediği olduğu halde kendisini, hislerini ifade etmekten çekiniyordu. Sanki mutfağa gidip bulaşıklarıyla baş başa kalınca bütün problemlerini de beraber yıkayıp dertlerinden arınacaktı. Ondan sonraki günler Mürvet bir yandan kucağındaki çocuğunu, bir yandan karnındaki bebeği büyütmekle meşguldü. Seyit ise sabahtan akşama kadar tenekelerle gaz yağı dağıtımı yapıyordu. Onu iş başında görenlerin şaşkınlığı öyle böyle değildi. Yaptığı işin cinsi ne olursa olsun her zamanki şıklığında giyiniyordu. Pırıl pırıl ütülü takım elbisesi, yeleği, kravatı, cilalı makasenleri, taşıdığı kokulu vıcık vıcık yağlı tenekelerle inanılmaz bir tezat oluşturuyordu. Onun hakikaten bu işten para kazanmak zorunda kaldığını başkalarının anlaması çok zordu. En büyük zorluğu bir gün giydiğini ertesi günü giymemesiydi. Akşama kadar pantolonuna sızan veya ceketine sıçrayan gazla öyle kokuyordu ki üst baş ancak bir gün idare ediyordu. Kış soğuğunda kıyafetlerini temizleyip güneşe asması, kurutması günler alıyordu. Ve gardırobunda gaz yağı dağıtımına çıkmamış elbisesi neredeyse kalmamıştı. Karısının birkaç ay sonra doğum yapacağı düşüncesiyle son gayretini sarf ediyordu. Yoksa bu işe daha fazla tahammülü kalmamıştı. Küçücük bir lokanta açacak, parayı toplayabilseydi. Kimseden para pul istemeyi kendine yediremiyordu. Bu yaptığı iş değilse emeğinin karşılığı bir kazançtı, eğer kazanç sayılırsa. 1920 göçünde gelen beyaz Rusların çoğu artık İstanbul'dan ayrılmış veya ayrılmaktaydılar. Kalmak isteyenlerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmeleri için baskı vardı. Harp, işgal, yokluk yıllarına göğüs germek zorunda kalan genç cumhuriyetin vatandaşları için bile öylesine zor günler yaşanıyordu ki hala tarihe karışmış Çarlık Rusyası'nın pasaportunu taşıyanlar için hayat gerçekten dayanılmaz olabiliyordu. Ancak göçmenlerin bazıları henüz hayatları ile ilgili kesin bir karar veremediklerinden eski nüfus kağıtlarını tutuyorlardı. Yaşamlarını yürütmek için buldukları işlerse çok çeşitlilik gösteriyordu. Pera Palas'ın, Park Otel'in kapıcıları, garsonları, barlarında sigara satan, yer gösteren güzel kadınları, tuvalet temizleyicileri hep aynı devrin nüfus kağıtlarını taşıyanlardı. Ancak geldikleri memlekette sanat icra edenler, özellikle bale, müzik kültürüyle yoğrulanlar daha temiz işler bulabiliyorlardı. Ne var ki hepsi ama hepsi çalışıyordu. Ve vakur tavırlarından, zarafetlerinden hiçbir şey kaybetmeden kendilerini hiçbir zaman anlayamayacak onca insana servis yapıyorlardı. Adeta yüreklerindeki hasreti, kırılan onurlarının yaralarını, gözlerinde gülümseyen aldırmazlığın ardına bir yerlere saklıyorlardı. İşte Seyit de bunlardan sadece biriydi. Üstelik yaşadığı ülkenin insanlarını, lisanlarını, dinlerini anlayacak kadar geçmişliklerine bağlılık vardı. Ama ne yazık ki aynı lisanı konuşmak sadece dudaklardan dökülen kelimelerin ortak sesi demek değildi ve o da kendini diğer birçoğu gibi yalnız ve yabancı hissediyordu. Şuradan gelen mektup. Nübetin hamileliği iyice ilerlemişti. İlk defasında olduğu gibi yine sabahları aşırıyor, fenalık geçiriyor ve sık sık halsiz yatağa düşüyordu. Leman ise en hareketli yaşına girmişti. Yürüyor, oradan oraya koşuyor, oynamak, konuşmak istiyordu. Genç kadın kızının soruları enerjisi karşısında çok kez yorgun düşüyordu. Artık evden fazla çıkamıyordu. Daha ziyade annesi ve kardeşleri onu ziyarete geliyorlardı. Dayı hala kızları ise onu hiç yalnız bırakmayan, çocuğundan esinti keyifli misafirlerdi. Seyit yine arada birkaç geceyi dışarıda geçiriyor ama Nübet artık hiçbir şey sormuyordu. Karnındaki bebeği doğuracak olması, Seyit'in onu bırakıp gitmemiş olması şimdilik kafi geliyordu. Genç adamın kazandığı ev kirasını, mutfak masrafını karşılıyor ve çok mütevazi bir rakamda bir kenara ayrılabiliyordu. Kış soğuk, karlı, tipili günleriyle geride kalmıştı. Gerçi akşamlar henüz serindi ama ani inen sulu sepken Nisan yağmurları dışında gündüz havalar harikaydı. Nübet güneşli saatlerde Leman'ı bir yastığın üzerinde evin sokağa bakan merdivenlerinde oturtuyordu. Küçük kız bütün kış evde kapalı kaldıktan sonra tattığı bu yeni hürriyetten çok memnundu. Elinde bez bebekleriyle kendi kendine konuşup saatlerini geçiriyordu. Nübet sık sık onu yoklayıp yanına gelemese bile içeriden işi arasında seslenerek varlığını kontrol ediyordu. Hafta sonları ise Seyit kızını arabasına koyup dolaşmaya çıkarıyordu. Leman artık gayet güzel konuşmaya başlamıştı. R ve L harflerini Y olarak telaffuz ediyordu ama aşağı yukarı konuşmaktaki bütün kusuru buydu. Özellikle babasıyla beraber olduğu zaman onun kendisini büyük insan yerine koymasına karşılık en akıllı tavırlarıyla arkadaşlık ediyordu. Nübet yine o gün kızını kapıdaki yerine yerleştirdi. Oyuncaklarını, minik böreklerin olduğu tabağını örtünün üzerine dizip içeri girdi. Camın kenarında oturup sebze ayıklamaya başladı. Göz ucuyla da kızını takip ediyordu. Leman her zamanki dilli hareketiyle bebeklerini kucağına oturtmuş onlarla konuşuyordu. Nübet gülümseyerek onu dinledi. Onun yerinde oynadığından emin yemeği ateşe koymak için mutfağa gitti. Az sonra dönüp kapıdan baktığında beyninden vurulmuşa döndü. Leman bıraktığı yerde değildi. Kapıya koşup bahçeye doğru seslendi. Evin etrafında deliler gibi döndü. Seslendi, bağırdı ve sonunda ağlamaya başladı. Küçük kız görünürlerde yoktu. Onun haykırışlarında ev sahibesi aşağıya inmiş, komşulardan fırlayanlar olmuştu. Herkes seferber oldu. Hava neredeyse kararmak üzereydi. Nübet düşüp bayılacak olmaktan korkuyordu. Kulağı uğulduyor, başı dönüyordu. Kızının kayboluşundan kendisini sorumlu tutuyor. Seyit eve döndüğü an ona ne cevap vereceğini bilemiyordu. Yokuşun üzerine ne kadar ev varsa hepsinin kapısı çalındı. Bahçeleri arandı ama nafile. Leman'ı gören olmamıştı. Nübet birden gücünün tükendiğini anlayarak oturdu. Fenalık gelmişti. Aynı anda ev sahibesinin sesini duydu. Bak bak bulmuşlar, getiriyorlar. Haydi gözün aydın. Genç kadın duyduğu haberin verdiği gayretle yola doğru koştu. Leman bütün bu patırtıyı yarattığından habersiz güle oynaya kendisinden 5-6 yaş büyük iki çocuğun ellerinden tutmuş kâküllerini sallaya sallaya geliyordu. Çocuklar onu iki adımda bir uçtu uçtu diye havalandırıyorlar. Küçük kız kahkahalarla kendinden geçiyordu. Nübet koşup çocuğunu kucaklarken onu bulduğu için Allah'ına binlerce şükür ederken bir taraftan da kızını bir temiz dövmek geldi içinden. Kerata annesinin neler çektiğini bilmemek bir yana öyle eğleniyordu ki annesine teslim edildiğinde biraz hayal kırıklığı bile yaşadı. Nübet kızına döndü, onu dövemiyordu ama en azından sorgulayarak sinirini alabilirdi. Nerelere gittin sen? Leman kıkırdayarak omuzlarını kaldırdı, avuçlarını açıp yanaklarının yanında tuttu. Bir yere gitmedim, güneşin ayıntında oturuyordum ben. Bu sefer çocuklara sordu, nerede buldunuz? Onlar da gülüyorlardı. Yolun aşağısında bakkalın önünde elektrik direğinin altında oturuyordu teyze. O günkü korkusundan sonra Mürvet'in endişelerine cevap olabilecek teklif annesinden geldi. Kıza yaptığı bir ziyaret sırasında Emine çekinerek de olsa onları kendi evine beraber kalmaya davet etti. Damadının buna şiddetle karşı çıkacağını biliyordu. Ancak Mürvet'in çok kısa bir zaman sonra yardıma ihtiyacı olacağı aşikardı. Hem Leman'a hem yeni bebeğine bakıp evi döndürmesi çok zor olacaktı. Ama her beraberliklerinde bir problemle ayrıldıklarından teklifinde yine de tereddütlüydü. O akşam Mürvet annesinin teklifini kocasına açacaktı. Seyit onun tahmininin aksine itiraz etmedi. Nasıl istersen, eminim yalnız başına zor işin. Hele doğumdan sonra benim de sana fazla bir hayrım olmuyor. Arzu ediyorsan toparlanalım, gidelim sen daha fazla ağırlaşmadan. Sen de istiyor musun Seyit? Mürvet annenin yanına yerleşmekle sen kendin karar ver. Bu hayat benim istediğim bir hayat değildi ki zaten. Şimdi mahalle değiştirmek için soru sorman garip. Ve böylece Mürvet'in doğumuna 5 ay kala annesinin evine taşındılar. Tertemiz, şirin bahçe içinde bir evde. En geniş, güzel odayı onlara verdi Emine. Leman 2 yaşına yaklaşıyordu ve şirinliğiyle bütün ev halkının gözdesiydi. Mürvet annesi ve kız kardeşleriyle beraber olmanın rahatlığını yaşıyordu. Seyit ise her sabah kolalı gömleği, kravatı, özenle ütülediği pantolonunu ve parlattığı ayakkabılarıyla gaz deposuna yola çıkıyor, bazı akşamlar erken bazense geç dönüyordu. Kendi düşünceleriyle baş başa bir hali vardı. Mürvet karnını tuta tuta dolaşmaya başladığı günlerden birinde evde yalnızdı. Annesi Leman'ı alıp dayısına ziyarete gitmişti. O gün postacı oldukça eski suratlı bir zarf getirdi. Seyit'in adına ve Beyoğlu'nda oturmuş oldukları evin adresine postalanmıştı. Adreste yoktur damgaları, elle kargacık burgacık yazılmış bir sonraki adresler zarfın üzerini doldurmuştu. Pulların üzerine Fransız yazısını okuyunca bir garip oldu Mürvet. Kimden geldiğini sezmiş gibiydi. Kıskançlık nöbetleri sardı bedenini. Önce ilk aklına gelen mektubu yakmak oldu. Ama aynı zamanda içinde neler yazdığını anlamak için de yanıp tutuştuğunu fark etti. Merak ve kıskançlık duygularıyla alt üst olmuştu. Kendisiyle büyük bir mücadeleden sonra nihayet karar verip mektubu Seyit'in konsolunun üzerinde aynaya dayayıp bıraktı. O gün akşamı zor etti. Ne yaptığı işte, ne yediği yemekte değildi aklı. Sık sık yatak odasına girip zarfa bakış atıyordu. Kıskançlık yüreğini alevlerle dağılıyormuş gibi sıcaklık yayıyordu içten içe. Sanki aynanın önünde duran mektup değil de o kadının canlı yüzüydü, vücuduydu. O hep çok kıskandığı, ismini bile tahammül edemediği kadının hayali gözünün önünde canlandı. Başak sarısı saçları, gülerek yumuşacık ama manidar bakan yeşil mavi gözleri, uzun ince indamı ile Şura odanın içinde karşısında duruyordu. Mürvet başı ağrıyarak, midesi bulanarak, ağlamamak için kendisini zorlayarak saatleri saydı. Bir ara odasının perdelerini kapayıp kendisini yatağa attı. Uyumaya çalıştı ama olmadı, beyni zonkluyordu. Elinde ve karnında iki çocukla kocasının onu bırakıp gidebileceğini bir kez daha aklına getirdi. Saatin guguklu kuşu akşamın yaklaştığını haber verdiğinde ani bir kararla yataktan çıktı. Seyit'i hasta görünümünde karşılamak istemiyordu. Zarfa attığı kaçamak bakışlar arasında aynada yüzüne saçlarına çeki düzen verdi. Hala daha mektubu yok edebilme şansı vardı. Ama gittiğinden 3 yıl sonra şayet tahmin ettiği gibi şuradan gelen bir haberse genç kadının neler yazmış olabileceğini bilmek istiyordu. Yatağı toparlayıp mutfağa girmişti ki Seyit geldi. Kapıyı açıp zoraki bir gülümsemeyle karşıladı kocasını. Hoş geldin Seyit. Seyit onun yanağını okşadı. Hoş bulduk. Nasılsın? Neler yaptın bugün? İyiyim Allah'a şükür. Ne yapacağım ki? Annemler Leman'ı alıp dayımlara gittiler. Sen niye gitmedin? Artık yoruluyorum. Hem akşam da kalacaklar orada. Seyit banyo için hazırlanmaya başlamıştı. Konuşkan bir günüydü. Sen iyi olduğundan emin misin? Bir garipliğin var. Annen mi bir şey söyledi yoksa Leman mı bir şey yaptı? Yok canım, inan hiçbir şey olmadı. İyi halin buysa Tanrı kötü halinden korusun. Ne bu surat kuzum? Mürvet kocasının zarfı gördüğü an yanı başında olmak, onun yüz ifadesini seyretmek istiyordu. Hiç değilse bakışları bir ipucu olabilirdi diye ümit ediyordu. Seyit bornozunu alıp banyoya doğru yürüdü. Yıkandıktan sonra mutfağa geldi. Eve dönerken aldığı nevalenin paketlerini açmaya başladı. Dudaklarında bir ıslıkla son derece keyifli görünüyordu. Mürvet kocasının son aylarda neredeyse unutmak üzere olduğu neşeli halini hayretle izledi. Acaba mektubun bir evveliyatı vardı da Seyit onun için mi bu kadar mutluydu? Yoksa hayatlarında değişen bir şey olmamıştı ki sucuğu dilimlemeye başlayan kocasının elinden bıçağı almak için uzandı. Seyit sen git giyin, ben hazırlarım mezeni. Karısının sabırsız garip tutumuna bir anlam veremeyen erkek yine de üstelemedi. Peki başka işin yoksa sen hazırla, istersen kendine de bir kadeh içki al, beraber içelim yemekten önce. Yok Seyit, ben içmem. Nüvet onun bir an evvel mektubu görmesini, okumasını ve bu işkencenin bir an evvel bitmesini istiyordu. Böyle birkaç saat daha geçiremezdi, tahammülü kalmamıştı. Seyit üzerine rahat bir ev kıyafeti geçirip konsolun üzerindeki tıraş losyonuna elini uzattığı an garip eski yüzlü zarfı fark etti. Evirip çevirip bir baktıktan sonra oturma odasına doğru yürürken seslendi. Nüvet, bu mektup yeni mi geldi? Genç kadın ekmeği dilimlemekteydi. Elindeki bıçağı kaydırdı. Baş parmağı kesilmişti ama hissetmedi. Heyecandan nefesini tutmuştu. Murka, orada değil misin kuzum? Mektup bugün mü geldi diye sordum. Nüvet kendini sırrını toparlamaya çalışmasına rağmen sesinin titremesine mani olamadı. Evet Seyit, sabah geldi. İyi, bakalım neymiş? Demek henüz zarfı açmamıştı. Nüvet gelen haberlerin kendi hayatına da tesir edeceği endişesiyle mutfak sedirine çöktü, beklemeye başladı. Eli ayağı tutmuyordu. İçeriye kulak kabarttı, hiç ses yoktu. Kocasının yanına gitmeye cesaret edemiyordu. Birkaç dakika sonra Seyit ağır adımlarla ve elinde mektupla mutfağa geldi. Karısının tavrındaki garipliği şimdi anlamıştı. Onun yanına oturdu. Tezgahın üzerindeki kademini alıp rakısını yudumladı. Bir dilim sucuğun tadını damağına terk etti. Sonra aynı telaşsız ifadeyle açık mektubu gösterdi karısına. Şuradan. Nüvet için bu mektubun hiç açılmamış olmasıyla satırlarının gözlerine sunulması arasında hiç fark yoktu. Zira anlamadığı lisandaki kelimeler bütün gizli anlamları ile adeta onunla alay etmekteydiler. Hiçbir şey demeden kağıda baktı, sonra başını çevirdi Seyit. Şimdi de kendisine gelen aşk mektuplarını mı okumak istiyordu? Buna hakkı yoktu. Yerinden kalkmak istedi. Bütün bir meraktan kendisini öldüren satırları artık görmek dahi istemiyordu. Şurayı şu an burada yanı başında, hatta kocasıyla arasında hissediyordu. Yıllar sonra nasıl geri dönmüştü? Seyit onu hafifçe omuzundan tutup yanına oturttu. Rakı kadehini karısının dudaklarına dayadı. Al bir yudum, iyi gelir. Nüvet yarı ağlamaklı mırıldandı. İyi gelmez bana. Bu sinirinin hamileliğine daha çok ziyanı olacak. Al bir yudum da gevşe biraz. Neredeyse zoraki bir iki yudum içirdi karısına, sonra konuşmaya başladı. Şura o anlattığım erkekle evlenmiş, Paris'te yaşıyormuş, hiç çocuğu olmamış. Sonra mektubu gözleriyle takip ederek Şura'nın ağzından okur gibi tercümeye devam etti. Seyit, bu sana ilk ve son mektubum, çok hastayım. Bu mektubu bugün üçüncü gün ancak yazabiliyorum. Seni son bir kez görmek isterdim, Şura. Mektup bitmiş miydi yoksa Seyit o kadarını mı söylemişti? Nüvet bilemedi ama içini birdenbire bir acı kapladı. Ülkesinden uzaklarda, vatanını, topraklarını, ailesini uğruna terk ettiği erkekten uzakta ölmekte olan zavallı kadına acıdı. Mektubu katlamakta olan kocasına döndü. Git gör onu. Bunu nasıl söylediğine kendisi de şaşmıştı. Mantığı ve hisleri arasındaki mücadeleden galip çıkan kelimeler o korkunç kıskançlığı inkar ediyordu. Seyit de hayretle baktı ona. Delirdin mi sen? Gidersem kalırım orada, ister misin? Ve cevap beklemeden ayağa kalktı. Nüvet'in aklına ölen bir kadın için gidip de neden orada kalacağı kocasına sormak gelmedi ama teklifinde samimiydi. Orada kalmanı istemem tabii ama gidip gör onu. Hayır Murka, bu 4 ay önce postalanmış zaten. Mektubu bizi bulana kadar kendisine kim bilir neler oldu. Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok artık. O da söylediklerine inanamıyordu. Hakikaten yapabileceği bir şey yok muydu? İçkisini yudumlayıp devam etti. Hem ben burada, ben gidersem, beni buraya bağlayan tek şeyden, senden bir ayrılırsam bir daha dönmeyebilirim. Hala gitmemi istiyor musun? Mürvet birden ne kadar yorgun ve aciz olduğunu, mücadeleden ne kadar bezdiğini fark etti. Kendisini tutmak istemesine rağmen beceremedi. Başını kocasının göğsüne yasladı. Yo, hayır Seyit. Ben onun kadar kuvvetli değilim. Terk edilmeye dayanamam. Sonra bir eliyle gözündeki yaşları silerek devam etti. Habere çok üzüldüm. Eminim seni çok sevmişti. Seyit başını onun saçları arasına gömdü. Şefkatle öptü. Kollarıyla vücudunu sardı. Küçücük koca yürekli karım benim. Seni seviyorum. Bunu söylerken sözlerinde son derece samimiydi. Ama bu kez de kendi kararıyla hayatını sürüklemek istediği yolculuktan alıkoymuştu. Gece karısı uyuduktan sonra o hala mektup elinde defalarca satırları okumaya devam etti. Kelimelerin üzerinde parmaklarını gezdirirken birkaç yıl gerisinde kalan o kadın hayaline, o hiç unutamadığı sevgilisine dokunuyor gibi oluyordu. Onun kendisini davet eden sesini kulağında duyar gibiydi. Avucundaki bir yaprak kağıdın sadece 4 ay evvel şuranın eline temas ettiğini düşünerek ürperdi. Kemiklerinden, damarlarından yayılan sıcaklıktan kendisi de ürktü. Onu unutamıyordu. Genç kadın da onu unutamamıştı. Ve yine beraberliklerini düşünebilecek kadar taze tutmuştu aşklarını. İç geçirip mektubu bir kez daha okudu. Canım sevgilim Seyit, mektubum seni bulacak mı bilmiyorum. Yine de deneyeceğim. Son gelenlerden hala daha İstanbul'da olduğun haberini aldım. Paris'te o kadar çok beyaz Rus var ki neredeyse her gün Pera'daki simalardan birini gözetliyorum. Buraya geldiğimden bir müddet sonra bir bebek doğurdum ama ölü doğdu. Çok hastalandım ama şimdi iyiyim. Kocamdan yeni ayrıldım. Artık beni buraya bağlayan bir şey kalmadığını hissediyorum. Amerika'ya gitmek için muhacir bürosuna müracaat ettim, haber bekliyorum. Seyit, biliyorum aradan uzun zaman geçti ama yine de başarabiliriz gibi hissediyorum. Yeni bir hayata başlamak istersen seni bekliyor olacağım. Sanırım 2 ay kadar daha Paris'teyim. Eğer gelirsen adresimi yazıyorum. Daha geç bir tarihte ise beni New York'taki Rus muhacir bürosundan bulabilirsin. Zira şu an nereye gideceğim belli değil. Seni çok özledim. Seni seven Şurkan. Seyit mektubu avuçları arasında sıkarken parmakları yanmış gibi oldu. Sanki o çok özlediği ama hayatından sildiği kadına dokunuyordu. Kağıt buruştukça satırların arasından genç kadının kokusu yayılıyordu. Sıcak, çiçek kokan, sevecen kokusu. Ya doğurduğu bebek? Ondan fazla söz etmiyordu. Sadece İstanbul'dan gidince doğurduğu dışında. Şura'nın İstanbul'dan hamile kalıp ayrılmış olabileceği fikriyle kafası bulandı. Kendi çocuğu olması ihtimalini düşündü. Şura öyle bir serzenişte bulunmamakla beraber yoruma açık bir ifade kullanmakla belki de gizli bir mesaj veriyordu. Onun karnında bebekle Paris'in yalnızlığında yaşamış olabileceklerini aklından geçirdi. Belki de yanılıyordu. Belki bütün o devirlerde yanında bir erkeği, belki de başka birileri vardı. Sevgilisinin hayatını öğrenmesi için artık çok geçti. Şu an elindeki adres bile bir şey ifade etmiyordu ve onunla yeniden bir araya gelmeleri artık söz konusu olamazdı. Bu mektupla beraber Şura'nın hayatındaki son izlerini de unutması gerekiyordu. Derin bir iç çekişiyle beraber mektuba son kez bakıp gözlerini kapadı. İsminin üzerinde dudaklarını değdirdi. Bu onunla veda öpeceğiydi. Kibritini yakıp kağıdın bir ucundan tutuşturdu. Alevin mürekkep lekelerini kavurarak ilerleyişini seyretti. Son parça elini yakmadan dudaklarındaki sigarasını tutuşturdu ve saksının içine bıraktı. Şuranın son sözleri cam düzeyinin toprağında kül olmuştu. Zor günlere ikinci bir bebek ve Seyit'in kayboluşu. Mektuptan sonraki günler Seyit yine durgunluğa gömülmüştü. Millet onun belki de şuraya yetişememekten dolayı vicdan azabı çektiğini düşünüyordu. Diğer taraftan bu gizemli sevgilinin artık ölmüş olmasının kocasını kendisine daha çok bağlayacağına inanıyor, yüreğine halen kemirmekte olan kıskançlığı bu düşüncelerle bastırmaya çalışıyordu.